Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman.
Lütfü abicim bugün yine nasılsınız diyerek başlayayım ama sonrasında aslında çok iç açıcı olmayan bir konuyu konuşacağız. Biraz da konuşmak zorundayız. Onun da inşallah faydası olacağı kanaatiyle. Yoksa aslında kendim girmek istediğim bir konu değil. Ama bugün bu konularda konuşmazsak bazı şeyleri de es geçmiş oluyoruz. Bizim programımızdan da anladığım şu, izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin geri dönüşlerinden anladığımız kadarıyla yani güncel mevzuları konuştuğumuz zaman hem çok memnun oluyorlar hem de çok istifade ettiklerini söylüyorlar.
Zaten mecra da onu gerektiriyor
Doğru.
biraz. Yani bu video özellikle görüntülü yayınlar, insanlar ona biraz acaba şu konuyla ilgili ne düşünülüyor diye arama yapıyorlar. Biraz belki onun
Bir hasbihal havasında oluyor aslında, doğru mu? Hani hem bize iştirak ediyorlar ve belki de hani yüreklerinde birçok söylemek istediği şeyi siz ya da ben deriz dile getirdiğim zaman iyi olmuş
Yani
oluyor.
gündeme insanlar kulak kabartıyorlar Süleyman.
Evet.
Dolayısıyla onunla ilgili bir fikri var kendince. Şimdi diyor ki ya acaba şunlar bununla ilgili ne söyleyecekler? Veya benim acaba bu konuda düşündüğüm isabet edecek mi? Bu noktalarda biraz böyle bir karşılıklı aslında
Müzakereye ihtiyaç var.
müzakereye ihtiyaç oluyor.
Evet, çünkü akıl akıldan da üstün, arşa kadar. Bu noktada dediğiniz gibi aynı konuyu çok farklı insanlar farklı şekilde ele aldığı zaman bu ilham verici de oluyor esasında. Çünkü çoğu zaman hesaba katmadığımız yanlar oluyor meselelerin. Ya da ben hiç böyle düşünmemiştim dendiği de çok oluyor. Biraz da bu programları aslında yapma hedefimiz ve niyetimiz de bu. Bu konuya geçmeden nasılsınız demiş olayım.
Hamdolsun.
İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Tamam.
Elhamdülillah.
Yani bir bugün böyle biraz sizi yorgun, üzgün gördüm ama.
Yo bu Allah gani gani rahmet eylesin. İsmail Heniye şehadeti gerçekten üzdü. Yani bu bir bilmiyorum hani ruh akrabalığı mıdır? Ben ona baktığım zaman nasiyesinde çok böyle güzel bir Müslüman görüyordum yani.
Evet.
Şimdi bir işin hakikaten bir cihat boyutu, bu millete mensup olmakla yaşamış oldukları bir safahat. Dolayısıyla orada yetişen ortalama bir Filistinlinin yaşadıkları zaten böyle takdiri hak edecek böyle bir acı bir hayat yani baktığınız zaman. Ama Heniye biraz daha böyle sonradan öğrendik. İşte babasının, yetiştiği muhitin, çevrenin ona katmış olduğu bir takım güzellikler var. Sonra bir takım videolar düştü işte onunla ilgili. Hep böyle dost meclisleri ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i salavatlarla andıkları meclisler veya işte efendim bir şekilde böyle marşlar, ezgiler söyledikleri sanki bizim böyle genç dergide zamanında yapmış olduğumuz meclisler gibi böyle insanı hakikaten hüzne sevk eden bir güzelliğini görmüş olduk. Tabii o resmi boyut, işte bürokratik boyut, o can sıkıcı boyutlar içerisinde bazen insanların güzellikleri görülemeyebiliyor. Gittikten sonra anlıyorsunuz ne kadar böyle güzel bir tarafı olduğunu. Ben ama Heniye de hep böyle bir simasından mütevellit belki bir böyle nasiyesinin çeken tarafı olduğunu hep görüyordum. Özellikle o torunlarıyla işte yakınları şehit oldu ya bir onun haberini aldığı bir video
Evet.
vardı
Evet.
meşhur. Oradaki Metin tavrı da beni çok etkilemişti. Şimdi kendisi şehadete yürüdü. İnşallah Rabbimiz orada onu sevdikleriyle buluşturmuştur. Yani Allah
Böyle.
rahmet eylesin.
Amin, amin. Ben Deniz'de gıyabi cenaze namazına katıldım Fatih'te. Gerçekten hani belki son bir senedir bu kadar büyük bir kalabalığın toplandığını hatırlamıyorum Fatih'te. Bitmedi yani Beyazıt'a kadar. Çünkü o insanlara hakikaten hayatıyla, duruşuyla ilham olmuş ve çok farklı kesimden insanları cenazesinde hakkında hüsnü şehadet ettiren bir mümin yüreğiydi. Allah rahmet eylesin. Ümmetin başı sağ olsun. İnşallah hani o gazellerin söylediği gibi onlar da ve bu ümmette dava öncüsü bitmez. Kahraman bitmez. Hani bir ölür, bin diriliriz inşallah. Bu umudu ve bu duayı taşıyoruz. Ve biz de hakkında hüsnü şehadet ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Şimdi bugün konuşmak istediğimiz konu şu Lütfü abi. Bu olimpiyat açılışı Paris'teki olimpiyatların açılışı böyle gerçekten hani rezil görüntülere sahne oldu. Böyle bir neresinden baksanız bir ucubelik, korkunç bir hal. Oradaki masada yaptıkları, o semboller, o insanların halleri, giydiği kıyafetler, temsil ettiği şeyler bir böyle aslında ters de tepti. Yani bu kadar büyük bir tepki alacaklarını belki hesap ettiler, belki hesap edemediler bilmiyorum. Ama LGBT lobileri için çok iyi olmadı. Aslında onlar şöyle hani bunu böyle en zirve şekilde kutlayalım ve Paris Olimpiyatlarında da bakın ne kadar güzel işte geleceğin dünyası ile ilgili bir ipucu vermek istediler. Fakat dünyanın birçok yerinden de hakikaten böyle tiksinti ifade eden, bu rezalete ortak olmadığını ifade eden birçok farklı insan da oldu. Bu sevindirici boyutu. Ülkemizde de aslında bu rüzgarlar sürekli bir şekilde gündem oluyor. Yürüyüşlerle ya da ne bileyim sahne gösterileriyle kimi acayip garayip böyle sanatçı diyemeyeceğim insanların bir şekilde o insanlara yani o insanlara da dememek lazım. Yani o ideolojiye, o dayatmaya hatta buna bugün sosyokültürel terör ismini de koyuyorlar. Sağ olsun Serdar Er Yılmaz beyefendi bunu da hatırlatmıştı bana daha önceki Genç Dergisi'nde bu konuyu işlerken. Ya bu bir sosyokültürel terördür demişti. Bunun böyle adını doğru koymak lazım dedi. Yani bugün bu mesele can sıkıntı halini de aşmış durumda. Bir nevi birçok ülke için aslında artık birlikte yaşadıkları bir çukur atmosferinin içindeler ve daha da artıyor. Olimpiyatlardaki bu hani şeyi de ortaya çıkan neticeyi de göz önüne alırsak yani bu dünya açıkçası bu özellikle LGBT aktivizminde hani geri dönülemez bir iğrençliğe, kötülüğe doğru daha hızlı gidiyor mu Lütfü abi? Yoksa hakikaten sonuçta bu hep olacak. Yani bu hani asırlardır bir şekilde hak ve batıl mücadele eder. İyilik ve kötülük hep bir kavga içindedir. Bu da hani yani fazla da abartmayalım diyebileceğimiz bir şey midir? Yoksa üstünde durulması gereken bugün için hani belki kendimize dair, memleketimize, milletimize, medeniyetimize, ailelere, çocuklara dair söylememiz gereken şeyler var mı?
Şimdi olimpiyatlar bir kere antik Yunan'ın aslında bir tür imitasyonu 20. yüzyılda. O sporlar, oradaki işte efendim kadın erkek figürleri hep o Batı'nın kendisini bir şekilde yamamaya çalıştığı, öncüsü, öncülü olarak gördüğü o antik Yunan'ın bir nevi uzantısı. Bu bir insanlık ideali, tırnak içerisinde söylüyorum. Hümanizm, yani insanı merkeze koyan. Varlıklar hiyerarşisi içerisinde hiçbir mahluku bu manada efendim tanımayan ve insanı merkeze koyduğu için de bir müddet sonra aklın ve dolayısıyla insanın merkeziliğinin başka hiçbir kutsal bırakmadığı bir ideoloji bu. Olimpiyatlarda bunun bir nevi güç ve gösteri merkezi. Bunun bir bahsettiğin lobinin mensubu bir tasarımcıya verilmesi, Fransız devletinin bunu özellikle
Teşvik
böyle bir
etmek.
teşvik etmesi ve ortaya konulan bu tırnak içerisindeki hani alışılmadık ve senin ifade ettiğin gibi birçok insan tarafından da ne bu rezillik diye karşılanan mesele aslında çok net bir pozisyon, bir sıçramadır onlar için. Yani birçok daha iğrenç alanın ve dolayısıyla konunun normalleşmesi noktasında böyle bir sıçramayı bu açılışta ve kapanışta yapmış oldular.
Yani o zaman başarı onlar adına.
Kesinlikle organize bir şeydir bu.
Evet.
Ve bu noktada da ortaya konulan operasyonun bir organize faaliyet olduğunu görmemiz gerekiyor. Senin sorduğun soru çerçevesi cevaplandırması gereken bir boyut da hani tarih boyunca zaten böyle bir sapkınlık hep olmuş. Hani Lut kavminden biliyoruz, Osmanlı'dan biliyoruz. Osmanlı'da bizim yaşadığımız her coğrafyada, her toplum kesiminde böyle hani birkaç sıra dışı tip hep olmuştur. Mesele bunların olması değil.
Değil.
Mesele bu lobinin son dönemde bu sıra dışılığı bir hani o dışılığını kenara koyacak şekilde sıradan bir şeye dönüştürme mücadelesi vermesi meselesidir. Bu anlamda biz bu işin aktivizmine karşıyız. Yani bu bir insanlık durumu olabilir. Allah öyle yaratmıştır. Bir şekilde efendim kendi içinde bir şey yaşıyordur. Kimse kimsenin bu manada özel hayatına karışamaz. Bunu kamuya çıkarmadığı müddetçe efendim kim ne diyebilir? Amma ve lakin siz bunu alıp da böyle bir hani insanları cinsiyetleri özelinde veya cinsiyet temelinde tanımlayan bir efendim hayat tarzını böyle yaygınlaştırmaya çalışırsanız orada bir dakika bu ne dinin ne ahlakın ne sağduyunun ne vicdanın ne de maşeri efendim kabullerin kabul edebileceği bir şey değildir diye itiraz etmeniz gerekir. Orada organize bir kötülük bunu özellikle önümüze koyuyor ve bunun bir ajandası var. Bir efendim varmak istediğim bir nokta var. O noktaya da adım adım adım adım ulaşmaya çalışıyor. Çünkü siyaset bunların emrinde, çünkü ticaret bunlarla, medya bunların elinde. Bir şekilde o işte sanat moda lobileri, sanat camiası, kültür camiasında bu şekilde kendi söylemleriyle etkileri altına almış durumdalar. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir aktivizm var. Belli ajandalar var. Bunun ülke ülkede çalışılmış planları var Süleyman'cığım.
Doğru.
Şimdi Amerika'da şu anda başkan adaylığına yürüyen bir hareket var. Evet, şu anda oradaki ajanda bir başkan adayı çıkartalım. Yani bunu bugün çıkartırız. %0.1 alır veya üçüncü aday olur veya işte neyse, ama konuşulmaya başlar. Bir sonrasında işte bir senatör sokarız. Sonrasında işte efendim 3-5 olur bu senatörler. Sonrasında bizim adayımız en kuvvetli aday haline gelir gibi, aslında böyle bir Amerika Birleşik Devletleri özelinde yapılan bu ajanda, diyelim Türkiye'de de işte görünürlük kazanma, bir takım efendim kültür sanat camiasındaki isimlerle bir tür hak arama mücadelesi. Yani evet, belli derneklerin veya da işte kamuda işte belli yasaların bu anlamda çıkarılması için lobi faaliyetleri yapma. Dolayısıyla her aslında ülke için özel ajandalar var. Bu ajandaları da belli fonlarla, işte destekledikleri derneklerle takip ediyorlar, yürütüyorlar. Ve bunu bir organize kötülük olarak hakikaten çok sinsice ve planlı bir şekilde yürütüyorlar. İşte buna karşı organize iyiliğin yapması gerekenleri de ayrıca planlaması gerekiyor. Bunları bilmeden neyin önüne alacağınızı bilemezsiniz. Böyle bir aktivizm var. Onu görmek lazım.
Peki tabii şimdi o insanlar ya da o lobilere baktığımız zaman Lütfü abi, onlar hani kendilerini organize kötülük olarak görmüyorlar zaten.
Herhalde canım.
Evet, görmüyorlar yani. Ve bunu da ama dünyada en geçerli olabilecek kavramlar üzerinden
evet,
bir şekilde tahkim ediyorlar. Yani mesela diyelim ki sizin bu beyanınızı işte insan haklarına düşman, ne bileyim
cinsiyetçi,
farklılığa homofobik, karşı, homofobik, belki eril. Öyle
evet,
dönüyor ya,
evet,
eril diye yani eril.
Evet.
Ya da ne bileyim hani insanın
gerici.
Kendi
ben bu en çok sevdiğim gerici.
Evet.
Gerici olarak yaftalanmasını evet, çok arzu ederim.
Şimdi şöyle, yani bu lobinin ya da bu ideolojinin aslında önüne katıp yıkamayacağı hiçbir güç yok gibi de görünüyor. Çünkü o kadar diyelim ki iyi bir kurgu ve o kadar güçlü bir kurguyla geliyorlar ki karşıdaki kimse onu bir şekilde, yani şöyle düşünelim, offside'a düşürebiliyorlar. Yani niye? Çünkü bir insan var, kendince farklı hissediyor, farklı düşünüyor, farklı bir hayat yaşamak istiyor. Siz önünde engelsiniz. Diyelim ki siz ve sizin düşünceleriniz Lütfü abi. Ve bu insanlar bu önündeki engelleri yıkabilmek için büyük bir mücadele içindeler. Öyle görünüyor, doğru mu? Ve bu mücadelenin de yani karşı tarafındaki muhatapları çoğu zaman onlara karşı, yani bazen nas'tan örnek veriyorlar, bazen fıtrattan, bazen vicdandan, bazen işte insaftan ve anlaşıldığı kadarıyla iki tarafta da uzlaşmaz bir şey var. Hani böyle bir keskin kamplaşma var. Hani kimin gücü kime yeterse gibi. Diyelim ki Hollanda'da onların gücü toplum bazında, devlet bazında birçok şeye yettiği için, ben en son hatırlıyorum Hollanda ziyaretimde, yani sokaklarda hep böyle eşcinsel imajlar, resimler, propaganda her yerdeydi. Yani iyi ki dedim çocuklarla gitmemişim o zaman. Çünkü acayip korkunç geldi ve o benim sadece sokakta gördüğüm, yani okullardaki dayatmayı düşünemiyorum, diyelim ki diğer detaylardaki dayatmayı düşünemiyorum. Ama Türkiye'de mesela mevzileri belki şu an yürüyüş yapamayacak haldeler, doğru mu? Yürüyüş yapmak istiyorlar ama yapılmıyor. Biz de seviniyoruz. Yani karşı taraf bu mücadelesine devam edecek gibi görünüyor. Doğru mu Rüsva abi? Fakat burada da şöyle ayırt ettiğiniz yer de önemli. Bu konuyla ilgili hakikaten hani yaralı insanlar olabilir, acı içindeki insanlar olabilir, anlaşılmadığını düşünen insanlar olabilir veyahut da böyle bir imtihan yaşamış. Yani kendine göre ezilmiş, üzülmüş. O gibi insanlarla ilgili bir derdimiz yok diyorsunuz. Doğru mu? Yani bu kendi içinde yani bir cinsiyet bulamacı yaşıyor. Kendine göre bir karmaşa içerisinde yardım istiyor, talep istiyor. Birisi bana danışmanlık yapsın diyor. Bu ideoloji haline getirmediği sürece yani bunu dayatmadığı sürece bir problem yok. Bunu
yani
mu
bunlarla
anlıyorsun?
Bunlara yardımcı olmak zorundayız zaten.
Evet bu
tabii
anlamda
canım,
aslında
kesinlikle.
yani böyle bir külli kategorik bir düşmanlığınız yok.
Olabilir mi canım? Yani şimdiye kadar zaten bütün hem İslam tarihi hem Osmanlı tarihi baktığımız zaman yani bu bir vaka ya, vaka yani bunu görmek lazım. Bu bir insanlık gerçeği. Ama bunun bir hani sıra dışı olarak kalması zaten hani öyle olmuş tarih boyunca da. Böyle kalması ve ona göre bir muamele görmesi gerekiyor. Ama siz bunu alıp da böyle bir normal, herkesin tercih ettiği, herkesin bir şekilde yaptığı, ettiği bir iş olarak koyduğunuz andan itibaren ki orada zaten işte bir takım sağlık yöntemleriyle, teknolojik yöntemlerle fıtrata müdahale ediyorlar. Orası işte çok büyük sıkıntı oluyor. Şu anda bak Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuk 10-12 yaşlarında. Yani özellikle bu Kaliforniya gibi eyaletlerde 18 yaşından küçük bir çocuk mesela şey alamaz. Gidip içki satın alamaz. Sigara satın alamaz. Şey yapamaz. Şoförlük yapamaz. Bak bu kadar
net.
Nettir. Ama cinsiyet değiştirme operasyonuna annesine babasına müsaade etmeden, annesine babasına haber vermeden, çünkü onların müsaade etmeyeceğini bildiği için,
Evet.
annesine babasına haber vermeden bunu yapabilmesinin yolunu açan yasal düzenlemeler yapılıyor.
Yani aslında çocuklar tehlikenin tam göbeğinde.
Yani bu ne demek Süleyman'cığım şimdi? Hakikaten şimdi düşünün kendisine içki satmadığınız, sigara satmadığınız, şoförlük yaptırmadığınız, reşit olmamış bir çocuk diyor ki ben kendimi işte kadın gibi hissediyorum. Dolayısıyla ben cinsiyet değiştirme ameliyatına gireceğim. Anne babam ne der diye korkuyorum. Sen anne babanı merak etme. Biz onu hallederiz. Biz senin her türlü bu yoldaki sürecini destekleriz. Bu devlet koruması altında olur. Onların haberinin olması veya izin vermesi de gerekmiyor. Bu nasıl bir mücadeledir? Düşünebiliyor musun şimdi? İşte buradaki sıkıntı bu tam da yani. Yani bizim 28 Şubat döneminde mesela tartıştığımız bir şey vardı. İşte şöyle derdi özellikle bu 8 yıllık eğitimi savunanlar. Derlerdi ki efendim siz 12 yaşına kadar bir çocuğa bir şey dayatamazsınız. Bu belli bir yaşa gelsin, belli bir temyiz yaşına gelsin. Ondan sonra okuyacaksa okusun. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim eğitimi almak istiyorsa ya da dini eğitim almak istiyorsa gibi bir söylem geliştirmişlerdi. Dindar aileler de şunu söylerlerdi. İşten geçmiş oluyor o zamana kadar. Ben yani ağaç yaşken eğilir ona bir şekilde bu eğitim vermek durumundayım derlerdi.
Doğru.
Bu tartışmadan işte 8 yıllık işte 12 yıllık neyse eğitim meselesi ortaya çıktı. Şimdi şu an tartışma ne düzeyde biliyor musun Süleyman'cığım? Bu dini eğitim alması meselesi değil. 12 yaşına gelmiş çocuk diyelim. Diyorsunuz ki evladımız, kızımız ne kadar efendim tatlı. Şimdi ne yapacak acaba? Hangi okula? Bir dakika diyor annesi babası. Daha kız mı erkek mi olmaya karar vermedi. Sen bir şey dayatma buna lütfen diyor yani. Bir şey söyleyerek ona bir dayatmada bulunma. Şu an ne yapacağına karar vermedi. Şimdi cinsiyet böyle seçilebilir bir şey midir?
Verili geliyoruz.
Yani Allah bunu bu şekilde ifade ediyor. Erkek ve dişi olarak yarattık evet. diyor. Şimdi siz bunu iki tane türden de değil, belki yüze kadar varan farklı türle tarif edeceksiniz farklı şekillerde. Ben şu objeye de ilgi duyuyorum. Ben şimdi efendim şeyle şununla cinsi hayat yaşayabilirim. Bununla cinsi hayat yaşayabilirim gibi bir takım söylemlerle farklı türleri kendinize efendim cinsi hayat olarak seçiyorsunuz. Ve bunun seçilebilir, tercih edilebilir bir özgürlük alanı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bir dakika orada hakikaten büyük bir sıkıntı var. Fıtrata müdahale dediğimiz şey burada bu işte yani.
O zaman yani aslında karşısında hem milletin hem devletin tüm kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumuyla, ailesiyle tam bir mukavemet göstermek
gerekiyor. Ya bu insanlığa karşı açılmış bir savaştır ya. Gerçekten insanlığa karşı açılmış bir savaştır. Ve olimpiyatlara getirelim. Oradan çıktı hadise.
Evet.
Olimpiyatlarda o görüntülerle ortaya konan insan tipleri, bundan sonraki bir sıçramadır o. Bundan
Evet.
sonra çok daha normal görülecek bir sakallı mesela bir kadın.
Doğru.
Çok net bir şekilde insanlar artık o görüntüyle alıştırıldılar. İlk darbeyi yediler. Herkes şöyle bir şaşırdı.
Doğru.
Ama bundan sonra çok normalleşecek. O görüntülerle aslında varılmak istenen yer insanlığın imhasıdır. İnsanlığın bitirilmesi projesidir. Ve buna da teknolojiyi alet ediyorlar. Hangi anlamda? Şimdi teknoloji bizim her türlü hayatı yaşayabileceğimiz, her türlü müdahale yapabileceğimiz, bedenimizin sınırlarından kurtulabileceğimiz bize bir alan açtı. Hangi an?
Metaverse.
Dijital,
Evet.
dijital bir alan. Yani hatta şöyle bir noktaya gelecek. Şimdi bir ara İslami camiada da çok tartışılırdı. Aslında bizim bütün hissettiklerimiz nerede?
Beyinde.
Beynimizde. Ya yani ben seni şimdi beynimle görüyorum. Hissettiğim
Var
beynimle.
mı yok mu?
Aynen,
Hayal
evet.
alemi.
Her şey. Aslında burada yaşıyoruz biz yani. Şimdi diyecek ki ya o zaman bu şu bedene ne ihtiyaç var ki yani? Beni bağlayın bir elektrotlu şeye. Matrix gerçek oluyor.
Avatar
Evet.
filmi.
Avatarım yaşasın. O beyni sonsuza kadar da besleyebilirim. Böyle bir ihtimal de ortaya çıktı. Dolayısıyla ölümsüzlükle aslında bir hedefi var şu an insanoğlunun. Dolayısıyla beden denen o emanet onun için şu an yük olmaya başladı. Bunun üzerine her türlü tasarrufu gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Böyle bir teknolojik yardımla da aslında kendi sonunu hazırladığının farkında değil. Çünkü yazılımla ilgili bir sorunun varsa dersin ki ya ben şunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım? Mesela şu işlemciyi değil de bu işlemciyi kullanayım. Şu kelime işlemci değil de bu kelime işlemciyi kullanayım diyebilirsin. Ama donanım bana yetmiyor dediğin anda, yani şu vücuttan başkasını ben deneyeceğim dediğin andan itibaren fıtrata müdahale ediyorsun. Yani inançla ilgili değil artık kavgan. Kavgan bizatihi bedenle, bizatihi Cenab-ı Hak'la savaş açmış oluyorsun ki o savaşın iflah olan olmamış yani.
Bu işin başında şeytan var diyebilir miyiz lütfen?
Zaten bu işin başı Hizbu şeytan.
Yani şeytan ve avaneleri.
Evet.
Bu işi seviyorlar yani. Bu fıtratı bozmayı.
Şimdi Süleyman'cığım Allahü Teala'dan şeytan mühlet istedi biliyorsun
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de. Üç şey dedi bana. Ben üç şey yapacağım dedi. Vaat etti tabiri caizse yani. Onların önlerinden, arkalarından, üstlerinden, altlarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Sırat-ı müstakimin tam ortasına oturacağım. Bunların dışında üç şey vaat etti. Dedi ki
Nedir?
bir onları ümniyelere salacağım. Yani onlara böyle kuruntular, işte bütün ideolojiler aslında kuruntudur. Bütün efendim zanni mülahazalar kuruntudur. O kuruntularla yaşayacaklar.
Boş hayal ve
Tüketim
hedefler.
mesela toplumu içerisinde yaşıyoruz. Tüketiciyiz. İlk adımız tüketicidir. O yüzden kıymetliyiz.
Evet.
Kapitalist düzende. Oradaki ümniye ne? Şunu alırsam mutlu olurum. Buna
Evet.
sahip olursam mutlu olurum. Varıyorsun alıyorsun
Evet.
buharlaşıyor.
Kredi
Bir
kartı
sonraki hedef.
ekstresi niye çoğalıyor? Çünkü
Yani.
alırsak mutlu oluruz.
Evet. İkincisi
İkincisi,
diyor Allah'ın yarattığını değiştirecekler.
yani şeytan bunu mu yapacak?
Evet. Emredeceğim diyor Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Üçüncüsü emredeceğim diyor hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şimdi hayvanların kulaklarını niye yararmış müşrikler? Tefsirler diyor ki bir dişi deve 4 tane erkek yavru doğurmuş. Beşincisi de erkek yavru olursa o devenin kulağını yararlarmış ki o bir işaretmiş. Bütün insanlara şunu demekmiş yani. Bu deve kutsal bir devedir. Çünkü 5 tane erkek yavru doğurdu. Salarlarmış Kabe'nin etrafına. İnsanlar ona kutsal hayvan muamelesi yaparmış. Bu ne aslında baktığın zaman? Mukaddesin tarifi. Tahrifi aslında. Tayyiri veya. Yani şeytan diyor ki emredeceğim zamanı, hayvanı, mekanı ya da başka insanları kutsal kabul edecekler. Şimdi bu kutsallık da mesela bu noktada bayramsa Allahü Teala bayram koyar. Mekansa mekanı Allahü Teala kutsal der.
Günse gün.
Günse gün öyledir yani. Ama sen bunu da Cenab-ı Hakk'ın o hakkını alıp da böyle kendin ben bunu yapacağım dediğin andan itibaren Cenab-ı Hakk'a savaş açmış oluyorsun. Dolayısıyla bu üç cephe hala caridir. Bu üç cephede savaş devam ediyor. Bu üç cephede şeytan ve avanesi insanları bir şekilde efendim kendi sonlarına doğru maalesef götürüyorlar. Çok da ilginç bir şey. Bununla bitirelim veya ben en azından bir
Buyurun efendim.
sözümü bitireyim. Başka ayet-i kerime çok ibretliktir. Hakikaten hepimizin böyle uzun uzun üzerine düşünüp ibret almamız gereken bir ayet-i kerimedir. bütün bu şeytanla ilgili safahatın bir nevi dibacesi, şeyi, bidayeti şeyidir, sonudur yani, nihayetidir. Diyor ki Cenab-ı Hak, şeytan diyor, onların çoğu hakkındaki zannını gerçekleştirdi.
Çok yani demek ki muvaffak olacak.
Çoğumuz hakkında, insanlığın çoğu hakkında muvaffak olacak. Yani tam da o açacağım şu cepheleri dediği o cephelerden insanoğlu vurulacak. Çok azı müstesna diye de o azlardan olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin.
Amin. Ben de şunu ekleyerek bitireyim. Vaktimizi açtık ama yani bu meseleyle ilgili hala böyle çok saf dil yaklaşan ve meseleyi hani tam anlayamamış birçok insan da var Lütfü abi. Bir üniversite konferansımda hiç başka konuydu ama arada da LGBT'ye bir söz geçirmişim herhalde. Yani onlarla ilgili ağır bir söz etmişim. Bir hanımefendi üniversite öğrencisi dedi ki, Süleyman Bey de elini kaldırdı programın sonunda. Dedi ki ben dedi kız çocuğuma erkek kıyafeti giydirsem. Erkek çocuğuma kız kıyafeti giydirsem bunun ne zararı var ki dedi. Yani niye böyle bir renklere düşmansınız dedi bana. Ben de tabii hani çok celalli cevaplar vermem ama vallahi dedim hanımefendi dedim yani ne kadar dedim masum, ne kadar güzel böyle bir soru sordunuz yani bu kadar iğrenç bir konuyla ilgili sorulabilecek dedim. En tatlı, en güzel soruyu sordunuz. Yani dedim ki bu meselenin böyle erkek kız erkeğe kız kıyafeti, kıza erkek kıyafeti giydirilmesine karşı renklere düşman şeklinde beni dedim oturttuğunuz yerin dedim. Hakikaten isterseniz birkaç video açayım dedim size. Bu işin arka yüzünde neler var? Çocuklara neler yapılıyor? Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla neler yapıyor? Şu salonda midesi kalkmadan oturabilen kalacaksa dedim açmaya ben razıyım. Sen razı mısın dedim. Ya ben onu kastetmedim falan dedi. Böyle Lütfü abi yani.
Mehmet Okur abiyle biz bir program yapıyorduk. O bir şey anlatmıştı bu mevzuyla ilgili. Yine aynı bu şekilde bir minvalde soru gelmiş. Hocam onun ne şeyi var ki demişler. Mehmet abi de demiş ki ya bir gün demiş baban demiş kolunda demiş kendisinden daha yaşlı bir erkekle gelip artık yeni anneniz bu diye. Bunu takdim etse anneni demiş dolayısıyla refüze etse ne derdin demiş. Hocam öyle şey mi olur? Bak bu demiş aynı şey bir sıkıntı yok. Yani bunu madem onu kabul ediyorsun bunu da kabul et tarzında.
Yani işin o propagandası renkli ama gerçekleri karanlık.
Evet,
evet, evet. Bunu da vurgulamak lazım. Pekala bu konu yine uzar gider ama biz başka bölümlerde kalan detaylarıyla ilgili de inşallah konuşmuş oluruz.
İnşallah.
Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. Bu programda olimpiyatların açılışında aslında hepimizin üzüntüyle bir şekilde şahit olduğu ya da maruz kaldığı o rezil görüntüler üzerinden çok önemli bir konuyu işledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.